Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla, Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Ece Şems'i 23 Ordubehş 1400 Hicri Kameri, 1 Şevval 1442 ve miladi 13 Mayıs 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Ehlibeyt Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Karnatlı ile Ramazan Bayramı'nın fazileti üzerine yapılan röportaj Esma-ül Hüsna, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı, sağlık bülteni ve Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş, akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'ın dört bir yanında bayram namazı coşkuyla kılındı. Yüz binden fazla Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Ayasofya'da 87 yıl aradan sonra ilk Ramazan bayram namazı kılındı. Ruhani İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin'deki gelişmelerde daha aktif rol oynamalı dedi. Fuat Oktay, Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkent olarak kalacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran halkının direniş ekonomisiyle düşmanların iktisadi taktiklerini yenilgiye uğrattığını söyledi. Amerikalı Cumhuriyetçi senatörler nükleer anlaşma müzakerelerine son verilmesi çağrısında bulundular. Şimdi haberler.
Bu sabah İran geleninde Ramazan bayramı namazı açık alanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kılındı. Başkente vatandaşlar Tahran Üniversitesi'nin açık alanında yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli saf tuttu. Bu seneki bayram namazı Hüccetül İslam Mustafa Rüstemi'nin imamlığında eda edildi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin ofisine bağlı Ay Hilali Rasad Merkezi dün akşam yaptığı açıklamada Ramazan bayramının ilk gününün Perşembe günü başlayacağını duyurmuştu. Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini merceği Ayetullah Ali Sistani'nin Necef Eşref'teki ofisi Ramazan bayramının ilk gününün Cuma günü başlayacağını açıklamıştı. Suudi Arabistan, Türkiye, Katar, Filistin, Yemen, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Sudan, Kuveyt, Bahreyn, Suriye, Tunus, Libya ve Lübnan Ramazan bayramının 13 Mayıs Perşembe günü başlayacağını duyurmuştu.
Tahran'da kılınan Ramazan bayramı namazının ardından mazlum Filistin halkını desteklemek için namazdan çıkanlar Tahran Üniversitesi'nden Filistin meydanına yürüdüler. Yürüyüş sırasında genç ve yaşlı dahil olmak üzere halkın her kesiminden insan ve çok sayıda öğrenci mazlum Filistin halkını desteklemek için Allahu Ekber, Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm sloganları atarak Filistin meydanına kadar yürüdüler. Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas'ın Tahran Bürosu Başkanı Halit El-Kattumi, Tahran'da düzenlenen yürüyüşe katılırken Filistinli gençler dünya halkına direnişin füzeleriyle Siyonist rejimi hedef alabileceği mesajını verdiğini gösterdiğini söyledi. Halit Kattumi, Filistin halkının bugün direnişiyle dünyaya onur ve başının dik olduğunu gösterdiğini belirterek, bugün El-Aksa Camii'nde duruyoruz ve Filistinli gençler başından beri Siyonist aşırılık yanlılarının El-Aksa Camii'ne saygısızlık etmesine izin vermedi. Filistin davası işte budur, dedi. Tahran'daki Hamas hareketinin temsilcisi, Filistin meselesi bir insanlık meselesidir. Biz insaniyet, din, ahlak ve kültür peşinde koşmalıyız. Çünkü bazı hırsızlar diğerlerinin haklarını ellerinden aldılar, dedi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar Ramazan bayramı namazını kıldı. Filistinli Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya akın etti. Doğu Kudüs'teki Filistinliler her yıl olduğu gibi bu yılda bayram namazı için Harim-i Şerif'i akın etti. Filistinliler Ramazan ayının son günlerinde terör rejimi İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı tamamen doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada 100.000'den fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harim-i Şerif'e geldiği belirtildi. Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra çok sayıda Filistinli Harem-i Şerif'teki kıble mescidi ile Kubbet Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi. Filistin ve Kelime-i Tevhid bayrakları açan cemaat, "Özgürlük, kanımız, canımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attı.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan bayram namazı kılındı. Yeniden ibadete açılan tarihi camideki ilk bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş kıldırdı. Sabah namazı ve Ramazan bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar erken saatlerden itibaren Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne geldi. Covid-19 tedbirleri kapsamında içeriği sınırlı sayıda kişi alınırken vatandaşların bir bölümü de cami avlusu ve meydanda saf tuttu. Ali Erbaş hutbede bayramların aynı inanç, aynı tarih ve aynı medeniyet mensuplarının müşterek sevinç ve coşku günleri olduğunu dile getirerek şöyle dedi. Bayramlar bizi biz yapan, yüreklerimizi bütünleştiren, kardeşlerimizi pekiştiren müstesna zamanlardır. Bilhassa Ramazan günlerinde bile saldırgan tavrından vazgeçmeyen ırkçı İsrail'in mukaddes belde Kudüs'ü ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı işgal girişimi tüm müminleri büyük bir hüzne ve acıya gark etmektedir. Zira barbarca bir tavırla Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara saldırılmakta, mescidin Harem-i İsmet'i ihlal edilmekte ve peygamberlerin hatırasına hayasızca müdahale edilmektedir. Dinlerin, dillerin, kültürlerin, medeniyetlerin sembol şehri talan edilmektedir. Masum Filistinli kardeşlerimiz zorla evlerinden çıkarılmakta, katliamlara maruz kalmaktadır. Dolayısıyla Filistin ve Mescid-i Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayram hüzünle geçecektir.
İran İslam Şura Meclis Başkanı Ramazan Bayramı'nı İslam ülkeleri meclis başkanlarına tebrik eden bir mesajında İslam ülkeleri parlamentolarının İslam dünyasının mevcut sorunlarla mücadelesinde rolünün önemine vurgu yaparken İslam Şura Meclisi'nin bu hedefe ulaşmada yardıma hazır olduğunu belirtti. Ramazan Bayramı'nın gelişini kutlayan Galibaf mesajında şu ifadeleri kullandı. Mevcut şartlarda dünya üzerinde İslam ülkelerinin parlamentolarının İslam dünyasının bütünleşmesi ve işbirliğindeki rolü ve işlevine inanıyorum. Böyle olması halinde koronavirüsü dahil olmak üzere önümüzdeki zorlukta bu durum çok etkili olacaktır. İran Cumhurbaşkan Yardımcısı İshak Cihangir'i de Ramazan Bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin başkan yardımcılarını tebrik etti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Filistin'deki son gelişmelerde aktif rolünü vurguladı. Rouhani bugün Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamid bin Halife Es-Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Ramazan Bayramı münasebetiyle Katar halkı ve devletini tebrik ederken Katar'ın terör rejimi İsrail'in saldırılarına karşı kınaması ve girişimlerinin takdire şayan olduğunu bildirdi ve İslam ülkelerinin Filistin halkını ve bu ülkenin kurtuluşunu savunmak, düşmanca ve ırkçı saldırı ve eylemlere karşı koymak için birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Yemen'deki duruma atıfta bulunan ve Yemen krizine askeri bir çözüm bulunmadığını söyleyen Ruhani, Yemen'deki krizi çözmek için işbirliği ve çabalara ihtiyaç olduğunu vurguladı ve Yemen'de barış ve istikrar için Birleşmiş Milletler Merkezi barışı koruma sahiplerinin olacağını ümit etti.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı'nın Uluslararası İlişkiler Özel Yardımcısı yeni aşamada Filistin direnişinin şok edici bir denklem ortaya koyacağını söyledi. Hüseyin Emir Abdullayan, Siyonistler Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmazlarsa yeni aşamada Filistin direnişi ırkçı rejime karşı şok edici bir denklem ortaya koyacaktır dedi. Bu arada Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El-Arui, El-Aksa haber kanalına verdiği demecinde işgal altındaki topraklarda ateşlenen tüm füzeler eskiydi, henüz asıl füzeler atılmadı dedi. Salih El-Arui, direniş komutanlarının şehitliğinin bizi zayıflatacağını düşmanın düşünmemesi gerektiğini, direniş yolunun devam ettiğini ve direnişin de her geçen gün güçlendiğini bilmesi gerektiğini söyledi. Kudüs'ün kontrolünü ele geçirmek için düşmanın tüm planlarının yenilgiye uğradığını ve tarihin buna tanıklık ettiğini de sözlerine ekleyen Hamas yetkilisi, Siyonist düşmana karşı direniş Kudüs'ün ilk savaşmamız olduğunu ve önceliklerimizin de başında olduğunu açıkça ortaya koydu, dedi.
Ben Gurion Havalimanı'ndan Ramon'a uçuşların aktarılmasının ardından Filistin direnişi bu kez Ramon Havalimanı'nı füzeli hedef aldı. Şahap Haber Ajansı'na göre Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Gassam Tugaylar Sözcüsü Ebu Ubeyde bugün kısa menzilli bir Ayaş füzesinin Ramon Havalimanı'na isabet ettiğini duyurdu. Ebu Ubeyde, İzzettin Gassam'ın başkomutanının emriyle 250 km menzilli Ayaş füzesinin Gazze'nin 220 km güneyindeki Ramon Havalimanı'na fırlatıldığını söyledi. Gassam sözcüsü bu füzenin ateşlenmesinin Kudüs'e yardım etmek ve direnişin komutanlarının ve mühendislerinin intikamını almak için olduğunu belirterek düşmana havalimanlarının ve güneyden Kuzey Filistin'in tüm bölgelerinin menzilleri içinde olduğunu ispatladık dedi. Terör rejimi İsrail ordusunun bir sözcüsü Filistin direniş gruplarına karşı aşırı güvenlik ve askeri zayıflıkları örtbas ederken rejimin Gazze şeridinde 600'den fazla noktayı bombaladığını iddia etti.
Terörist İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda şehit olanların sayısı yükselirken Tel Aviv ile Filistin'in ateşkes görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Günlerdir Şehit Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran ırkçı İsrail yönetimi geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı. Irkçı İsrail polisi Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanları hedef almış, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı. Filistinliler Haremüs Şerif'ten ayrılmayarak nöbet tutmaya başlamıştı. İsrail polisi ise ertesi sabah işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınlarını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etmişti. Bu müdahale sonrası yüzlerce Müslüman yaralanmıştı. İşgalci Tel Aviv yönetimi ise daha sonra Gazze'ye saldırılar başlattı.
İşgalci İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'daki cemaate düzenlediği hain saldırıyla başlayan olaylar giderek büyüyor. Şehit sayısı 83'e çıkarken İsrail'in zehirli Gazze'de saldırdığı ortaya çıktı. Bu arada roket saldırıları sebebiyle 3 günde oluşan hasarın kapsamı 160 milyon dolara aştı. Gazze şeridi sınırında ırkçı İsrail'e ait bir aracın güdümlü füzeyle vurulduğu öne sürüldü. Irkçı İsrail'in saldırısında şu ana kadar 17'si çocuk, 6'sı kadın olmak üzere en az 72 Filistinli şehit oldu. Yaralı sayısı 388'e yükseldi. Bölgede İsrail güçlerinin işgal girişimi neticesinde çatışmalar ise devam ediyor.
Siyonist rejimin eski Adalet Bakanı, rejim polisinin bazı şehirleri kontrol edemediğini itiraf etti ve ordu güçlerinin girmesi çağrısında bulundu. Fars Haber Ajansı'na göre savcı bir milletvekili ve Siyonist rejimin eski Adalet Bakanı İled Şaket, Twitter sayfasında Filistinliler ve Siyonistlerin savaştığı şehirlerdeki rejim polisinin bir şekilde teslim olduğunu ve hiçbir şey yapamadığını bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terörist İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlere yönelik saldırılarını devam edemeyeceğini belirterek, Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, Kudüs, Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak kalacaktır, dedi. Oktay, geçen yıl işgalden kurtarılan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Yukarabağ Yukarı Karabağ bölgesinde bu yıl bayramın özgürce kutlandığına işaret ederek şöyle dedi. İnşallah gelecek yıllarda bugün zulüm altında olan topraklardaki kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuştuğu günleri yaşıyor oluruz. O tür bayramları kutluyor oluruz. Bu bayrama tabii ki buruk giriyoruz. Bu anlamda ırkçı İsrail'in pervasızca saldırıları, zulmü altında inleyen Filistinli kardeşlerimiz, şehitlerimiz var.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü ülkenin İHA ve füze biriminin Suudi Arabistan'daki Aramco ve Necran Havalimanı'na yaygın ve ortak saldırılarını açıkladı. El Mesire kanalına göre Yahya Seri bu sabah ortak harekatın 7 Bedir ve sair balistik füzesi ve 5 adet 2K Kasef İHA kullanılarak gerçekleştirildiğini ve hedeflerinde vurulduğunu duyurdu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani halkın direnişini ve direniş ekonomisi siyasetlerinin uygulanmasını İran düşmanlarının ekonomik taktiklerini yenmede en önemli faktör olarak değerlendirdi. Amerika'nın İran üzerinde azami baskı siyasetleri uygulama çabalarına değinen Rouhani bugün serbest bölge projelerinin açılış töreni yaptığı konuşmada İran halkı her türlü baskıya karşı sabır, birlik ve direnişle durdu. Ülkesini, sistemini ve ekonomisini korudu dedi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Viyana'da yapılan görüşmede Rus ve Çin heyetlerinin başkanları İran halkına yönelik yaptırımların etkili bir şekilde kaldırılmasına verdikleri desteği yinelendi. Fars Haber Ajansı'na göre Viyana'daki yoğun istişarelerin ardından İran, Rusya ve Çin delegasyonlarının başkanları ile çarşamba günü Avusturya'nın Viyana'daki İran İslam Cumhuriyeti temsilciliğinde üçlü bir toplantı gerçekleşti.
Öte yandan 43 Amerikalı senatörden oluşan bir grup, ırkçı İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını desteklemek için Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerine son verilmesi çağrısında bulundu.
Ve son olarak da İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 297 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 14.246 yeni vaka tespit edildi, kaydedildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 76.231'e, vaka sayısı 2.722.007'ye yükseldi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Şam ziyareti, İran'ın Suriye seçimlerine desteği başlığını taşıyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Şam'da Suriye Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, Batı Asya bölgesindeki gelişmeler ve Suriye'de Cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılmasını ele aldı. Zarif, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile çarşamba günü yaptığı görüşmede Suriye hükümetinin Cumhurbaşkanlığı seçimi hazırlıklarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye seçimlerini destekleyeceğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanı'nın Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimi arefesinde Şam'ı ziyaret etmesi, İran'ın siyasi süreci ve Suriye halkının görüşüne saygı duymaya devam ettiğini ve Suriye krizinin tek çözümünün siyasi yönde ilerlemek ve Suriye halkının kararını kabul etmek gibi açık ve net mesajlar veriyor. Aynı çerçevede Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakanı'nın Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Şam'ı ziyaret etmesini önemli değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimi 26 Mayıs 2021'de düzenlenecek ve bu seçimde 3 aday yarışacak. Suriye krizinin tırmanması ve yabancı güçlerin teröristleri destekleyerek meşru Suriye hükümetini devirmeye çalışması sırasında İran, Suriye krizine siyasi bir çözüme duyuran ihtiyacı ve Suriye halkının sesine saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Bu politika halen İran tarafından sürdürülmekte ve bu bağlamda İran, Rusya ve Türkiye odaklı Astana süreci şekillendi.
Astana süreci Suriye krizine siyasi bir çözüm, yasal hükümete, milli ve bölgesel egemenliğine saygı ve terörizme karşı mücadeleyi vurguluyor. Bu bölgesel yaklaşımın ardından Suriye'deki kriz yönetildi ve ülkede artık kabul edilebilir barış ve istikrar sağlandı. Suriye'de barış ve istikrarın gölgesinde seçimlerin düzenlenmesi Suriye halkının isteği ve doğal bir hakkıdır. Ve şimdi bu önemli gelişme Astana süreci gölgesinde de meydana gelmiştir. Bundan önce de Esad hükümetinin savaş yöntemiyle devirme girişimi ve terörist grupların kullanılması Birleşmiş Milletler tüzüğüne aykırıydı ve Suriye halkının yok edilmesi ve öldürülmesinden başka bir şeyle sonuçlanmadı. Suriye halkının ve ordusunun direnişi, Amerikan ve İsrail'in Esad rejimine devirme ve Batı Asya bölgesinin jeopolitiğini değiştirme planlarını bozdu ve Suriye halkının nüfuzunu ve gücünü de gösterdi. Böyle şartlarda Suriye halkını ve hükümetini diğer terörist gruplara karşı desteklemek gereklidir ve bu çerçevede İran Dışişleri Bakanı Suriyeli mevkidaşı Faysal el-Miktad ile çarşamba günü Şam'da yaptığı görüşmede İran'ın Suriye hükümetini ve halkı aşırılık ve terörizm gibi Şom orguyla karşı karşıya getirdiğini söyledi. Zarif ayrıca Suriye hükümetinin Amerikan ekonomik terörizmi karşısındaki başarılarından memnuniyet verici olduğunu da ifade ederken, ekonomik terörizminin tıp alanına da sıçradığını ve İran ile Suriye halkını aşırılardan mahrum bıraktığını söyledi. Suriye'de kalıcı güvenlik ve istikrarın sağlanması ile Tahran ve Şam arasındaki işbirliği seviyesi de artacaktır. Halep'te ve Lazikiye'de İran konsolosluğunun açılması, İran ve Suriye arasında açık ve gelişmeye doğru giden bir siyasi ve ekonomik işbirliğinin başlanacağını da gösteriyor. İran İslam Cumhuriyeti Suriye ile stratejik işbirliği yapmaktadır ve Tahran'ın Suriye krizi sırasında meşru hükümeti, desteği ve IŞİD dahil olmak üzere çeşitli terörist gruplara karşı mücadelede Esad hükümetine yardım etmesi, uluslararası arenada savaşın tehlikeli boyutlara da yol açmasına izin vermedi.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci yorumumuz Bakü'nün terörist İsrail'in cinayetlerine karşı sessizliği etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki dindar kesim ve parti liderleri, Siyonist rejim İsrail askerleri ve yerleşimcilerinin Mescid-i Aksa'da son zamanlarda işledikleri cinayetleri kınarken, İlham Aliyev hükümeti bu konuda hala sessizliğini koruyor. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birkaç sosyal ve siyasi aktivisti, son zamanlarda Siyonist İsrail ordusunun Filistin'in mazlum halkına karşı işlediği cinayetleri kınadı. Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mutlim Rahimli, Arap dünyasının bu konuya ilgisizliği affedilemez ve bütün hükümetler ve adalet arayan insanlar bu cinayetlere tepki vermelidir ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz birkaç gün içinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sosyal ve siyasi aktivisti, son zamanlarda Siyonist rejim askerlerinin mazlum Filistin halkına karşı işlediği cinayetleri kınadı. Ancak Aliyev hükümeti işgal altındaki Filistin topraklarındaki işlenen bu cinayetlere karşı hala sessiz. İlham Aliyev hükümetinin bu sessizliği Türkiye hükümeti ve halkının Siyonist İsrail rejimi zulmünü kınamanın yanı sıra mazlum Filistin halkına yardım etmek için uluslararası topluma başvurduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Oysa İlham Aliyev hükümeti Türkiye'yi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin stratejik müttefiki olarak tanıtıyor ve iki ülkenin bölgesel ve uluslararası arenadaki konumlarının aynı olduğuna inanıyor. Bu bağlamda Azeri yetkililer stratejik müttefiklerine eşlik etmeye istekli değiller. İktidar partisinin bazı temsilcileri ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin aktif siyasetçileri Aliyev hükümetinin resmi tutumlarını dile getirdiler. Örneğin Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'nin tanınmış bir üyesi ve Azeri yetkililerin resmi olmayan sözcüsü Fazıl Mustafa Gazanferoğlu, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı kınamasına rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İsrail rejimine olan bağnazlığını terk etmesi gerektiğini vurgulayarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dostu olduğunu iddia eden İsrail rejime yönelik taassup öldürülmelidir ifadesini kullandı. İlham Aliyev hükümetine bağlı siyasetçiler ve yetkililer çeşitli yollarla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dindarlarını İran'la ilişkilendirmeye ve aleyhine dava açmaya çalışıyorlar.
Aslında Azeri yetkililer komşu hükümetlere bağımlılık ve İran için casusluk yapmaz gibi suçlamalarla son yıllarda dindar kesimi hapse atarak ve onlara da bütçe ve sosyal yardım olanaklarından mahrum bırakarak Azerbaycan Cumhuriyeti toplumunun büyük bir kısmına ek baskı uygulamak için pek çok çaba sarf ettiler. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı, tarihi, kültürel ve dini ortaklıkları nedeniyle İran'ı anavatanları olarak görüyor ve kendilerini İranlı olarak biliyor. Her halükarda İlham Aliyev hükümetinin kamuoyunun isteğine bakmadan işgal altındaki Filistin topraklarında Siyonist İsrail rejiminin cinayetlerini kınamayı ilk kez reddetmiyor. İlham Aliyev hükümetinin son günlerdeki suskunluğunun aksine İslam Partisi, Adalet Partisi, Müslüman Birlik Hareketi gibi Bakü iktidarının bağımsız dini siyasetçiler ve partilerin de yanı sıra siyasi aktivistler ve sosyal ve medya kullanıcıları çocuk katili İsrail'in son zamanlarda işlediği cinayetleri kınamıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Müslümanlar Birliği Hareketi de İsrail'in Filistinli Müslümanlara karşı işlediği suçları kınarken Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya tecavüzüne karşı sessiz kalmayı bu zulmü katılım olarak değerlendirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman Birlik Hareketi Yönetim Konseyi Başkanı ve önde gelen bir dini uzman olan Hacı Elçin Kasımov şunları kaydetti. İsrail işgalciliği ve Kudüs'e tecavüz karşısında sessiz kalan her Müslüman dilsiz bir şeytandır. Son 3 günde İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında 35 Filistinli şehit olurken 230'dan fazla kişi de yaralandı. İslam dünyasındaki birçok Müslüman ülke ve bazı hükümetler Filistin'i ibadet edenlere karşı Siyonist rejimin cinayetlerini kınadı ve Birleşmiş Milletler'e mazlum Filistin halkına yönelik şiddete son verilmesi çağrısında bulundu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan bayramını idrak ediyoruz. Tahran Radyosu ailesi olarak sizlere ve tüm Müslüman topluluğuna bu değerli ve mübarek bayramı kutluyor. Bugünkü sohbetimizde Ramazan bayramının fazileti ve günümüzde yaşanan acı olaylara kısaca bakmak istiyoruz. Sohbetimizde Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Kanaatlı hocamız bizimle birlikte. Hasan hocam, iyi günler, hoş geldiniz efendim.
İyi günler efendim, sağ olun.
İlk önce size bu mübarek Ramazan bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum Cenab-ı Hak'tan. Ve ilk soru olarak bu mübarek bayramın fazileti hakkında sizin görüşlerinizi almak istiyorum efendim.
Ben de sizlerin ve bütün izleyicilerin mübarek Ramazan bayramlarını kutluyorum. Cenab-ı Hak bu bayramlar vasıtasıyla bütün İslam ümmetine sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin temennisinde bulunuyorum. Biliyorsunuz bir ay Ramazanlık ümmetin bir manevi boyutuna yatırım yaptığı, maddi boyutunu geri plana ittiği bir aydır. Daha doğrusu 11 ay maddi boyutu sürekli ön planda tutan, içini satıp dışına yatırım yapan, kendisini ihmal edip kendisi dışındaki dünyaya ve ona ait olan değerlere yönelen insanların Cenab-ı Hak tarafından bu bir ay içerisinde öze dönüş imkanı sağlandı. Daha doğrusu insanoğlu kendine bakarak 11 ay içerisinde almış olduğu manevi yaraları, pereleri, isleri, pasları yok ederek, manevi boyutunu güçlendirerek diğer 11 ay içerisinde, bu ay içerisinde almış olduğu manevi enerjiyi kullanıp ilahi rıza doğrultusunda hareket ederek bir ay Ramazan'ı geçirdi. Ve Cenab-ı Hak bu bir aylık sınavın, ağır imtihanın mükafatı olarak da ayın sonunda bir tür kullarını ödüllendirmek için bir bayram günü tayin etti. Bu şu anlama geliyor. Yani bir insan eğer ömrünü Ramazan gibi geçirebilir ise, Allah'a kulluk şuuru, bilinci gelişebilir ise, ömrünü Ramazan olarak geçirenin ahireti bayram olacaktır. Bayramlar bir tür mutluluktur, saadettir, sevinçtir. Cennet de bunun sonsuz diğer bir versiyonudur. Yani bir gözünüzü yumun, bir düşünün, her gününüz veya sonsuz bir hayatınız bayram gibi mutluluklar içerisinde geçecektir. Orada keder, sıkıntı, hüzün olmayacaktır. İşte cennet de bir tür bunun bir versiyonudur. Ödülüdür. Sonsuz aleminin sonsuz yaşantısıdır. Bu açıdan bayramlar çok önemlidir. Bir ay içerisinde Müslümanlar bütün imkanlarını kendi aralarında paylaştılar. Maddi imkanlarını yoksullarla, fakirlerle bölüştüler. Bayram gününde de mutluluklarını, sevinçlerini, heyecanlarını bir arada, bir araya gelip kendi aralarında paylaşıp bölüşeceklerdir. Bu mutlulukları paylaşırken hastalara, yoksullara, yetimlere, öksüzlere, cenazesi olan, yas gören, yasta kalan insanlara gidip gelmeyle, düşkünlere el atmayla, baş çekmeyle ve yine sile-i rahim ziyareti yapmayla, komşuluk ziyareti yapmayla böylece paylaşmış olacaklardır. Bu da ümmet içerisinde, Müslümanlar içerisinde vahdet bağının, birlik, beraberlik bağının güçlenmesine vesile olacaktır. Sile-i rahim ve komşuluk hakları bunun için İslam'da çok önemli görülmüş ve önemli bir şekilde vurgulanmıştır. Ben de Cenab-ı Hak'tan bu bayramın bütün İslam ümmetine her şeylerini, yani bilgilerini, imkanlarını, düşüncelerini, duygularını, kendi aralarında paylaşmalarına, bölüşmelerine vesile olmasını temenni ediyor. İslam alemine sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluklar diliyorum.
Şimdi günümüz dünyasında biliyorsunuz bölgemizde özellikle Filistin topraklarıyla ilgili çok acı haberler gündeme yansımakta. Ramazan ayının son cuma günü rahmetli İmam Hümeyni tarafından Dünya Kudüs Günü olarak ilan edildi bildiğiniz gibi. Şimdi buradan hareketle günümüzdeki yaşanan bu olaylara da yani kısaca bakacak olursak Kudüs Günü'nün ehemmiyetini siz bu mübarek ayda nasıl değerlendirirsiniz, ehemmiyetini nasıl buluyorsunuz? Bu konuda da alalım fikirlerinizi efendim.
Efendim, kısaca arz etmem gerekirse Kudüs ile Kudüs Günü, Dünya Kudüs Günü farklı şeylerdir. Kudüs bildik bir mesele, yani Müslümanlar, Kur'an'la, tarihiyle ilişkisi olan insanlar Kudüs'ün değerini Mescid-ül Eksa'dan aldığını biliyorlar. İsra suresinde Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i miraca, yani yücelişe, yükselişe, maddi alemin ötesi olan mana alemine davet edişinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne Mescid-i Haram'dan, Mekke'den başlamış. Ama miraca çıkış mucizesini Mescid-i Eksa'dan gerçekleştirmiştir. Hem bu itibarla hem de Mescid-i Eksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olması hasebiyle ve yine tarihi yönden Müslümanların hicretin 16. yılında Mescid-i Eksa'yı Bizanslılardan alıp İslam toprağına katması hasebiyle ve yine Orta Doğu'da özellikle Filistin topraklarının asırlardır Müslümanların bütün semavi din müntesiplerinin ortak değeri olması hasebiyle çok acılı günler geçirmesi için o yöreler, o coğrafyalar biz Müslümanların bütün cihat coğrafyası olmuştur. Yani itikadi yönden, tarihsel yönden ve coğrafik yönden Mescid-i Aksa'nın biz Müslümanlar üzerinde bir takım çok önemli sorumlulukları vardır. Diyebilirim ki Allah'a imandan sonra bir müminin, Müslümanın iman etmesi gereken ikinci önemli dava Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşması, hürriyetini, bağımsızlığını elde etme hadisesidir. Yani şu an için şu konjonktürde Allah'a imandan, tevhide imandan sonra ikinci iman esasımız saymış olduğum o üç nedenden dolayı Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşturulması hadisesidir. Burada Müslümanlar üzerlerine düşen görevi yapıyorlar. İmam Hümeyni rahmetullahi aleyhin 1979 yılında Dünya Kudüs Günü olarak Ramazan ayının son cumasını bugüne ayırması ayrı bir anlam taşıyor. Onun için arz ettim. Dünya Kudüs Günü ilanıyla Kudüs'ü birbirinden ayrıştırmak lazım. İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh neden Dünya Kudüs Günü olarak Ramazan ayının son cumasını böyle bir güne ayırdı? Bununla iki önemli mesaj vermek istiyorum. Birincisi Kudüs'ün ve özellikle de mazlum Filistin halkının biz Müslümanların hafızasından silinmesini ve unutulmasını önlemek istiyordum. Yani Müslümanlar özellikle insanoğlu unutkan bir yaratık olduğu için İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh en azından senede bir gün Müslümanların ellerine pankartları, dövizleri alıp sokaklara düşmesini ve zalim işgalci Siyonist İsrail'in işgal etmiş olduğu o toprakların meşruiyetini reddetmesi gerektiğini vurgulamak için Ramazan'ın son cumasını Dünya Kudüs Günü olarak ilan etmişti. İkincisi İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh bugünü Dünya Kudüs Günü olarak ilan etmekle işgalci güçlerin bu işgalları mukabilinde Müslümanlar içerisinde önemli bir direnç bilincinin, şuurunun oluşturulmasını istiyordu. Çünkü imam bu mesajıyla şunu söylemek istiyordu ki İslam aleminin özgürlüğü, bağımsızlığı Kudüs'ün özgürlüğü anlamına geliyor. Yani Kudüs eğer özgürleşir, özgürlüğünü, bağımsızlığını elde edebilirse İslam alemi, İslam coğrafyası özgürlüğüne kavuşmuş olacaktır.
Hasan Hocam, katıldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ediyorum. Sizlere hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Ramazan bayramının fazileti ve Dünya Kudüs gününün ehemmiyeti ve önemi konusu etrafında kısaca bugünkü sohbetimizi sizinle paylaştık. Röportajımızda Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Kanaatlı bizimle birlikteydi. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 67. bölümünde sizlerle tekrar birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle kısaca aşikar olan, kat'i delillerle bilinen, ez-zahir ve gizli olan, duyu organları ile idrak edilemeyen, mahiyeti bilinmeyen El-Batın ismi şeriflerini ele alacağız.
Değerli dinleyiciler, hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde belirttiğimiz üzere varlık dünyasındaki her şey Esmaül Hüsna'nın mazharı ve tezahürüdür. Büyük filozof, İslam bilgini ve Kur'an-ı Kerim müfessiri Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai Esmaül Hüsna Risalesi'nde şöyle yazıyor: Allah'ın isimleri aralarında özel bir düzen olan varlıkların gerçek mükemmelliğidir. Onlardan bazıları diğerlerinden kaynaklanıyor ve başka isimlerin kaynağı olan isimlerin diğer isimlere göre daha geniş alanı olması, daha yüksek konumda ve daha fazla etkili olan isimler olması çok aşikardır.
Yüce Allah'ın kendisini anlattığı ayetlerden biri Hadid suresinin 3. ayetidir. Allah Teala şöyle buyuruyor: O ilk ve sondur, zahir ve batındır. O her şeyi hakkı ile bilendir. Allame Tabatabai söz konusu 4 isim hakkında şöyle yazıyor: Siz eşyaları nasıl düşünür ve tasavvur ederseniz edin, Allah tüm eşyalara muhittir. Bu dörtlü isimler, yani evvel ve ahir ve zahir ve batın, Allah'ın muhit isminin 4 dalıdır. Muhit ismi ise onun gücünün isminin bir dalıdır. Zira güçlü her şeye muhittir. O başka her şeyden daha yakın ve daha zahirdir ve her bilginin başka şeylere olan bakışı akıl ve idrakinden daha batın ve daha gizlidir.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Esmaül Hüsna'dan evvel ve ahır ismi şerifleri ele aldık. Bugün ise zahir ve batın isimleri hakkında konuşacağız.
Sözcükte ortaya çıkmak, belirgin olmak, üstün olmak, galip gelmek, yardım etmek anlamındaki zuhur kökünden türeyen zahir, terim olarak varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delinin bulunması açısından belirgin olan manasında kullanılır. Zahir olan Allah, sayısız eserleriyle tüm dünya çapında aşikardır. Yaratılış onun eseri ve kendisinin tecellisidir. Her canlının hayatı, hay olan Allah'ı aşikar ederken, ölümü mümit olan Allah'ı gösteriyor. Bu aşikar olmak, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ondan önce, sonra ve onunla birlikte Allah'ı görmediğim hiçbir şey görmedim diyeceği kadardır.
Allah zahir olan her şeyden daha zahirdir ve onunla birlikte her şey zahir olur ve onun gücü, hikmeti ve azameti her şeyde açıkça görünür. Her şeyi zahir eden O'dur ve insana da bu zuhuru idrak etme gücü ve yeteneği veren de O'dur. O kimsenin ve hiçbir şeyin gizleyemeyeceği bir zahirdir. İmam Rıza Aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor: ve Allah onu isteyen herkese zahirdir ve hiçbir şey Allah için gizli değildir ve görünen her şeyin tedbiri onun elindedir. Öyleyse Allah'tan daha zahir ve daha aşikar olan nedir? İnsan nereye dönüp bakarsa onun mahlukatı ve masnuatıdır ve kendi varlığında onun eserleri vardır ki ona kafidir.
Batın kelimesinin mastarını oluşturan batın ve butun, gizli olmak, bilmek, bir şeyin iç yüzüne ve bir kimsenin sığırlarına vakıf olmak manalarına gelir. Batın veya butunun karşıtı olan zuhurun manaları için de açık ve aşikar olmak, ayrıca muttali olmak gibi anlamlar vardır. Gördüğümüz her şeyin zahirine ilaveten bir de batını vardır. Eşyaların zahirinin ötesinde gizli hikmetler ve dakik sırların içinde bulunduğu bir batını vardır.
İslam dünyasının büyük edip ve dil bilimci Rakıp İsfahani, zahir ve batın kelimelerinin anlamı hakkında şöyle yazıyor. Yeryüzünde olan ve gizli olmayan zahirdir ve batın bir şey yerin derinliklerinde ve gizli olduğu zaman kullanılır. Rakıp İsfahani batın kelimesi hakkında da şöyle diyor. Batının aslı vücudun bir organıdır ve çoğulu ise bütündür. Yüce Allah Necm suresinin 32. ayetinde şöyle buyuruyor. Analarınızın karnında ceninler iken de. Bu yüzden batn, zahrın karşıtıdır ve her karmaşık konuya batn ve her açık konuya zahr denir. Hislerle idrak edilebilen zahir ve hislerden gizli olan ise batın denir.
Allah'ın batın olduğu söylendiğinde iki anlamı olur. Bizim zihnimiz kısıtlı ve Allah'ın kısıtsız olduğu, bizim Allah'a hiçbir ihatamız olmadığı için ondan doğru bir idrakimiz de olamaz. Bu yüzden de Allah zatının bize gizli olduğunu söyleriz. Bu yüzden de Allah zahir olduğu halde aynı zamanda batındır. Yani bizim için anlaşılmazdır. Batının bir diğer anlamı ise eşyaların batınında nüfuzu vardır. Yani Allah yaratılış dünyadaki tüm eşyaların batını hakkında bilgi sahibidir ve tüm varlıkların batınından haberdardır. Allah bizim kalplerimizden, denizlerin derinliklerinden, dağların içinden ve her şeyden haberdardır. Nitekim İmam Rıza Aleyhisselam Allah'ın mübarek batın ismi hakkında ise şöyle buyuruyor. Allah'ın batın olması eşyaların içinden haberdar olduğu anlamındadır ve onun tedbiri ondandır.
Zahir ismi mübarek, mümin insanda tecelli ettiğinde onu derun ve zahir gözleri açılır. Gördüğü her zerrenin Allah'ın vahdaniyetine şahadet ettiğini görür. Aynı şekilde batın ismi şerif mümin kulda tecelli ettiğinde onun nefsi daha huşu içinde olur. Allah'tan daha korkar ve Allah'ın onun içindeki gizlilikleri bildiğinin farkına varır. Ve Allah'ın ona lütufta ve şefkatte bulunduğunu, zahir ve batınını cilalandırdığını anlar.
İnsanın zahiri, zahir olan Allah'ın nuru ile parlar ve batını da ilahi sırların mahzeni olur. Bu yüzden Allah'ın batın ismi şerifi için en büyük anlamın insan olduğu söylenir. Zira insanın hakikati ve Rabbani letafeti düşünürlerin akılları eremeyecek şeklindedir. İnsanın cismi zahir nurun bir tecellisidir ve ruhu ise batın nuru için tecelli yeridir.
Birçok rivayette Kur'an-ı Kerim'in de zahir ve batını olduğu söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'in zahiri demek aslında şöyle açıklanabilir. Kur'an-ı Kerim okunduğunda ayetlerine dikkat edilince onların zahiri anlamı fark ediliyor ve konuşma ilkeleri uyarınca onlara istinat edilebilir. Aslında Kur'an-ı Kerim'in zahiri çok basit anlamı vardır ve Arapça bilenler için anlaşılabilir. Fakat batını böyle değildir ve Arapça bilen herkes onu anlayamaz. Zira insanın aklı Allah kelamının batını ve deruni anlamına kolayca ulaşamaz. Ona ulaşmak için Arapça dilini bilmeye ilaveten Kur'an'ın anlamı ve marifinde sürekli düşünmek ve bazı şartlara uymak gerekir.
İmam Hümeyni Kur'an-ı Kerim'in batını hakkında şöyle buyuruyor. Kur'an'ın zahir ve batını olması tüm insanları tek bir yöntem ile Kur'an'a çağırmanın mümkün olmamasındandır. Bazıları anlam ve içeriği ve bazıları da hikaye ve Kur'an'ın zahiriyle davet edilir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonunda her hafta olduğu gibi sizlerle güzel bir dua ile vedalaşmak istiyoruz. Allah'ım, sen her varlıktan gizlisin. Güzellikler ve cemalinin aşikar olması ile kalpler seni arzular ve azamet ve celalin ruhları hayran bırakır. Allah'ım, zahir ve batın isminin nurları benliğime saç ki seni daha iyi tanıyayım ve böylece sana olan sevgim en yüksek dereceye ulaşsın ve dergahına yakın olan kulların gibi nebevi adabı yerine getireyim ve sana mutlak rıza ve teslimiyette olurken sen de beni sevesin. Gerçekten sen her şeye kadirsin.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı.
Muhterem dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların Soykırımı isimli dizi sohbetimizin 17. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Rohingya Müslümanlarının kritik durumu ve Batı dünyasının sessizliğinin sebeplerini ele almaya çalışacağız.
Myanmar'ın Doğu Asya'daki jeopolitik, jeostratejik, jeoekonomik konumu ele alındığında ülkenin medeniyetler savaşının yaratıcısı Samuel Huntington'un medeniyet fay hattı olarak nitelediği noktada olduğunu açıkça gösteriyor. Diğer bir deyişle etnik ve dini çeşitliliğiyle Myanmar bir yandan İslam dünyası ile Çin'in Konfüçyüsçü dünyası arasındaki sınır sayılır. Diğer yandan İki büyük medeniyet yani İslam ile Hindu-Budist dünyasının sınırında yer alır.
Gerçek şu ki Myanmar'ın özel coğrafi konumu bir yandan da Batı dünyasının özellikle de Amerika'nın çıkarlarını sağlamak için
Çin Konfüçyüsçü medeniyetinin alana girmesinin önünü açmaya teşvik ediyor. Amerika, Çin'i Batı medeni liberal demokrasisinin rakibi olarak gördüğü için bu şekilde Çin'i etkili bir şekilde kontrol altına almaya çalışıyor. Amerika, Myanmar'ı etkileyerek İslam dünyasını Hinduizm ve Budizm dünyasından ayırmaya çalışıyor. Aslında batılı bakış açısına göre Myanmar, Amerikan düşünür Samuel Huntington tarafından önerilen medeniyet savaşı görüşünde olduğu gibi ana çekişme ve fay hattı noktasıdır.
Aslında Myanmar'daki gelişmeleri şekillendiren de Çin, Amerika ve Batı dünyası arasındaki rekabettir. Batı dünyasının Rohingya Müslümanlarının katliam edilmesi konusundaki suskunluğunun ana nedeni de Batı dünyasının siyasi mülahazaları ve çıkarcı hesaplanmalarıdır. Batı dünyası Myanmar'ı Çin'e kaybetmesine neden olacak herhangi bir eylemde bulunmaktan çekinmektedir. Amerika ve Batı dünyasının Rohingya soykırımı konusundaki pasif duruşu Myanmar ordusuna da tatmin etmekten ve Rohingya Müslümanlarının kurban gitmesinden başka bir şey ifade etmiyor.
Ancak Batı dünyasını Rohingya Müslümanlarının soykırımı karşısında pasif bırakan tek mesele bu değil. Batı dünyası yıllardır sözde insan haklarını savunuyor. Ancak pratikte çifte standartlı yaklaşım izliyor. Bu durum özel menfaatlerin söz konusu olduğu her yerde insan hakları ihlalleri konusunu gündeme getirdiği ve kendisini insanların ve yapısal şiddet mağdurlarının savunucusu ilan ettiği, ancak Batı için organize suç mağdurlarını desteklemenin menfaatlerine ters düştüğü zaman ve yerlerde bu hakları göz ardı etmesi anlamına gelir. Pratikte böyle bir durumda Avrupa ve Batı hiçbir şey yapmaz ve insan haklarını ihlal edenlere insan haklarını ayakları altına almaya ve ihlal etmeye devam etme fırsatı verir. Böyle bir durumda Biden yönetiminin Myanmar'a Donald Trump yönetimi gibi aynı yaklaşımı benimsemesi şaşırtıcı değildir.
Batı'nın bu çifte standartlı politikasının yıkıcı sonuçlarının açıkça görülebildiği ülkelerden biri Myanmar ve Rohingya Müslümanların etnik grubudur. Myanmar'daki Avrupa ve Amerika hükümetlerinin özel siyasi düşünceleri ve mülahazaları Rohingya soykırımını göz ardı etmelerine yol açmıştır. Aynı zamanda Batı dünyasının kriz bölgelerinde ve etnik ve dini azınlıkların bir tür soykırımla karşı karşıya kaldıkları ülkelerdeki çifte standartlı yaklaşım ve deneyimi, Batı dünyasının ayrımcı bakış çerçevesinde azınlık nüfusun İslam ülkelerindeki Hristiyanlar ise en ufak bir bahaneyle duruma el koyduğunu, ancak Myanmar'da olduğu gibi azınlık Müslüman olduğunda siyasi kaygıran nedeniyle insan haklarını kurban ettiğini gösteriyor.
İslami çoğunluğa sahip ülkedeki Hristiyan azınlığa ve İslami olmayan çoğunluğa sahip ülkedeki Müslüman azınlığa ilişkin bu çifte standartlı politikada Batı dünyasının gösterdiği bahaneler de ilginçtir. Yani çoğunluğu Müslüman olmayan bir ülkede Müslüman bir azınlık, ister Hristiyan, ister Hindu veya Myanmar gibi Budistler tarafından katledilip tecavüze uğrar ve kovulurlarsa, Batı dünyası terörizm ve aşırı İslamcı gruplar meselesini gündeme getirir. Aslında Batı bu gibi uydurma hususları gündeme getirerek Müslüman azınlığın haklarını savunmaktan kaçınıyor ve Müslüman azınlığın haklarını savunmadaki insani sorumluluklarını yerine getirmiyor.
İslam dünyasında İslam alemine uyandıran siyasal İslam'ın Batı dünyası açısından terörizm ve aşırılık kategorisine girdiği aşikardır. Buna göre Myanmar ordusu Rohingyalılar arasında siyasi İslam'ın etkisi olduğunu iddia ederek onların katliamını haklı çıkarmaya çalıştı. Bu aynı zamanda Batı dünyasının insan hakları sloganının unutulması ve Rohingya Müslümanlarının soykırımını görmezden gelmesi için bir bahanedir. Görünüşe göre Batı dünyasının gözünde Müslümanların dünyanın herhangi bir yerinde yaptıkları her türlü hak talep hareketi terörizm kategorisine giriyor. Myanmar'ın Müslüman Rohingyalıları Batı dünyasının bu siyasi görüşünün kurbanı olmuştur.
Batı dünyasının siyasal İslam korkusu ve Batı liberalizmini ve medeniyetini sorgulayan İslam dünyasındaki devrimci söyleminden dolayı kaygıları, Batı dünyasının sessizliğinde ve ikili politikanın benimsemesinde önemli bir faktör olmuştur. Rohingya Müslümanları, İslam dünyasının bir parçası oldukları ve Batı liberalizmini sorgulama kapasitesine sahip oldukları için Myanmar'da görmezden geliniyor. Batı dünyası kötü nam salmak uğrunda sadece Rohingya Müslümanların katliamını ve sınır dışı edilmesini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda sessizliğiyle Myanmar ordusu generallerini ve radikal Budistleri de Rohingya'nın soykırım politikasını sürdürmeye teşvik ediyor. Aynı zamanda Batı dünyasında var olan genel İslamofobi politikası, Batı'nın Myanmar ordusunun ve hükümetinin soykırım politikasına karşı caydırıcı ve kararlı bir tavır alınmasının bir diğer önemli nedenidir.
Batı dünyasının ikili politikalarının yarattığı felaketin derinliği, Batı'nın Myanmar'daki Rohingya Müslümanlarının katliamına ve sınır dışı edilmesine yönelik pasif politikası, Batı yanlısı demokratik akımlara verdiği destek ile karşılaştırıldığında daha iyi anlaşılıyor. Batı dünyası bu görüşe dayanarak Rohingya Müslümanlarının katliamını Batı medyasına en az seviyede yansıtmaktadır. Batı dünyasındaki kamuoyunun Arakanlılar ve Rohingya Müslümanları ile ilgili gerçeklerden çok az haberdar olduğu söylenebilir.
Daha genel bir bakış açısından Batı'nın Myanmar ordusunun ve güvenlik güçlerinin soykırım politikalarına sessiz kalmasında önemli bir faktör olarak Amerika ve Batı dünyasının ekonomik, siyasi ve askeri çıkarlarının bir birleşimi söz konusu olduğu söylenebilir. Londra'da siyasi analist olan Riyad Kerim şöyle diyor. Myanmar hükümetinin Rohingya Müslümanlarına yönelik etnik temizlik operasyonunun sadizm ve diğer tacizlerden farkı yoktur. Etnik temizliğin Srebrenica Müslümanlarının katliamına benzerliği söz konusudur. Aung San Suu Kyi, Rohingya Müslümanlarını kimliği belirsiz teröristler olarak nitelendirdi ve Myanmar ordusu Müslümanları ve sivilleri hedef aldığı suçlamasını reddetti. Bu operasyonda Srebrenica katliamı ve soykırımının tüm izleri görülüyor. Rohingya Müslümanlarına Myanmar hükümetinin askerleri tarafından yapılan zulüm ve işkenceler, sadist davranış ve tacizden başka bir şey değildir.
Muhterem dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların Soykırım isimli dizi sohbetimizin 17. bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 63. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları ve bozuklukları hakkında konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi programımızda sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında konuşacağız. Bu bölümde ise geçen bölümde olduğu gibi beyindeki tümörler ile ilgili konuşacağız.
Akustik nöroma kulağı beyne bağlayan sinirde yavaş büyüyen bir tümördür. Bu sinire atrial sinir veya işitme siniri denir. Bu sinir kulağın hemen arkasında ve beynin altında bulunuyor. Akustik nöroma nadir görülen bir komplikasyondur ve kötü huylu bir tümör sayılır. Yani vücudun diğer bölgelerine yayılması pek muhtemel değildir. Ancak bu tümör büyüdükçe birçok önemli sinire zarar verebilir. Bu tümörlerin büyüme şekli değişkenlik gösterir ve bazıları yüksek oranda büyüyebilir ve 6 ay içinde 2 katına çıkabilir. Teşhis süreçlerinde bu komplikasyon olasılığının göz önünde bulundurulması erken tanıya yol açabilir ve bu sorunun yönetimini kolaylaştırarak olası tedavi yöntemlerinin başarı oranını artırabilir, sonuçta da ölüm oranını düşürebilir.
Bu tümörler 4 cm çapa kadar büyüyebilirler ve yavaş büyüme hızları onların iyi yerleşmesine ve bozulmamasına izin verir. Bununla birlikte iç işitme kanalındaki tümörler çok daha erken ortaya çıkar ve en yaygın semptom olan işitme kaybı gibi durumlara neden olur. İşitsel sinir tümörü genetik bozukluk olan nörofibromatozis tip 2'ye bağlanmaktadır. Burun tıkanıklığını gidermek veya bademcikleri küçültmek için çocukların baş ve boyun tedavileri gibi yüksek doz iyonlaştırıcı radyasyonlu durumlara maruz kalmaları onların işitsel sinir tümörleri geliştirme riskini arttırır. Bununla birlikte görüntüleme için kullanılan radyasyon gibi düşük doz iyonlaştırıcı radyasyon tıbbi kullanımı bir risk faktörü olarak kabul edilmez.
Bu komplikasyonun semptomları tümörün büyüklüğüne ve yerine göre değişir. Bu tümörün büyümesi çok yavaş olduğu için komplikasyon belirtileri genellikle 30 yaşından sonra ortaya çıkar. Yaygın semptomlar arasında baş dönmesi, etkilenen kulakta konuşmaları duymayı zorlaştıran işitme kaybı ve etkilenen kulakta çınlama gibi durumlar bulunur. Daha az görülen semptomlar ise konuşmaları anlamakta da güçlük çekme, baş dönmesi, baş ağrısı, denge bozuklukları, yüzün bir veya daha fazla noktasındaki uyuşmalar, yüzün bir veya daha fazla noktasında ağrı ve yüzde güçsüzlük hissi duymak yer alır.
Uzman bir doktor tıbbi geçmişinizi gözden geçirip fiziksel muayene veya testler yaptıktan sonra işitme siniri tümöründen şüphelenirse ve de yüzün bir tarafında his kaybı, yine bir tarafında sarkma ve yürürken titremeler gibi semptomlar görürse daha eksiksiz testlere yönelebilir. İşitsel sinir tümörünü teşhis etmek için en etkili test beynin MR'la taranmasıdır. İşitme veya odyoloji testleri, denge veya elektron stomografik testler, işitme testleri ve beyin sapı işlevi veya işitsel uyarılara beyin sapı tepkisinin uyarılması testi tümörü teşhis etmek için belirlemek için kullanılan testlerdir.
Bu hastalığın tedavisi tümörün büyüklüğüne ve yerine göre kişinin yaşına ve genel sağlık durumuna bağlıdır. Doktor ve hasta beraber tümörü bırakıp bırakmayacağınıza, küçültmek için radyasyon kullanıp kullanmayacağınıza veya ameliyat olup olmayacağınıza karar vermelisiniz. İşitsel sinir tümörlerinin büyüme modelleri farklıdır. Çalışmalar işitme siniri tümörlerinin yaklaşık %75'inin büyümediğini göstermektedir. Bununla birlikte bir tümörün davranışı kesin olarak tahmin edilemez.
Kulakta çınlama veya diğer seslerin duyulması veya dışarıdan ses uyarıcı olmadığında beyinde algılanması kulak çınlaması olarak bilinen bir durumdur. Bu duruma tinnitus ismi verilir. İstatistiklere göre insanların yaklaşık %30'unun hayatlarının bir noktasında yaşamış olduğu kulak ve işitme sisteminin en yaygın ve aynı zamanda en can sıkıcı sorunlardan biridir. Bu komplikasyon genellikle geçicidir ve kendiliğinden düzelir. Ancak bazı kişilerde kronikleşebilir ve kişi için birçok soruna sebep olabilir.
Tinnitus başlı başına bir hastalık değildir ve başka bir soruna işaret eder. Tinnitus'un en sık görülen komplikasyonları arasında uyku bozukluğu, depresyon, stres, anksiyete ve kaygılı olma durumu yer alır. Çoğu durumda kulak çınlaması oral tipte olmasına, yani sadece kişinin sesi duymasına rağmen bazı durumlarda kulak çınlaması etrafındakilerin de duyabileceği şekildedir.
İşitme zayıflığı, yaşlılığa bağlı işitme zayıflığı, iç kulak iltihabı ve enfeksiyonu, serebral anevrizma, işitme sinir tümörü, kafa travması, diş enfeksiyonu, sinüs enfeksiyonu, kafaya yönelik radyasyon tedavisi, ani hava baskısı değişimi, bazı ilaçların yan etkileri, orta kulak veya kulak zarının kemiklerinde sıvı, enfeksiyon veya hastalık oluşu, kulaklıkta yabancı cisim varlığı, işitme sinirinde hasar, yüksek sese maruz kalma, tinnitusa yol açabilen faktörler arasında yer almaktadır. Damar rahatsızlıkları da bu komplikasyona sebep olabilir. Kan dolaşım bozuklukları, MS gibi bazı nörolojik hastalıklar, migren baş ağrıları ve anemi de bu komplikasyonun sebepleri olabilir.
Bu durum için tedavi yönteminin seçilmesi altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Bu problem aynı zamanda nörolojik bir kökene sahip olabileceğinden bir kulak burun boğaz uzmanı ile birlikte bu nöroloğa görünmek önemlidir. Nörolog, kulak çınlamasının nedenini belirlemek için beyin sapı işitme testi, bilgisayarlı işitme siniri testi ve beyindeki işitsel kanalların MR, bilgisayar yardımlı taraması testleri gibi yöntemleri önerebilir. İç kulağa lidokain enjeksiyonu, benzodiazepinlerin ve antidepresan ilaçların reçete edilmesi yaygın ilaç tedavi yöntemlerinden sayılır. Çinko takviyesi almak, kafein, alkol ve sigarayı bırakmak da bu durumu iyileştirmeye de etkilidir. Biofeedback ve neurofeedback günümüzde çok popüler olan yeni kulak çınlaması tedavileri arasında da yer almaktadır.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 63. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı kısa dizi sohbetimizde sizlerle tekrar birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'an'ı noktalarını ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak ve böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun bile yararlandırmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İlk önce Bakara suresinin 8. ayetine kulak veriyoruz. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Hidayet kitabı olan Kur'an-ı Kerim, müminlerin, kafirlerin ve münafıkların özelliklerini bizlere beyan eder. Ta ki bizler hem kendimizi tanıyalım ve hangi grupta yer aldığımızı bilelim, hem de başkalarını tanıyalım ve ona göre davranalım. Bakara suresinin başından beri 4 ayet müminleri ve 2 ayette kafirleri anlattı. Bu ayet ve bundan sonraki ayetlerde 3. bir grup gündeme geliyor ki ne ilk grubun nuraniyeti onlarda vardır ne de 2. grubun cesareti. Bunlar ne sözde ne de gönülden iman edenlerdir. Bunlar içlerindeki küfür duygusunu gizleyen ve görece olarak Müslüman olduklarını iddia eden münafıklardır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etmesinin ardından müşrikler Bedir Savaşı'nda Müslümanlardan ağır bir yenilgi aldı. Mekke ve Medine halklarından bazıları gönülden İslam'a inanmazken korkak oldukları ve kafirler gibi açıkça küfürlerini dile getiremedikleri için veya Müslümanlar arasına mal ve mevkiye kavuşmak için görece olarak İslam iddiasında bulundular ve Müslümanların arasına karıştılar. Kuşkusuz bunlar çok korkak bir kesimdi ve küfür ve imansızlıklarını kafirler gibi açık bir şekilde dile getirmiyordu ki müminler kendi saflarını onlardan ayırsın. Her halükarda nifak ve ikiyüzlülük tüm inkılaplarda ve sosyal gelişmelerde göze çarpan bir olaydır ve iman ettiğini dile getiren herkesin illaki iman ettiği anlamına gelmez. Ve nice insanlar vardır ki görünüşte İslami bir görünüşü vardır ama arkadan İslam'a darbe indirmektedir. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. İman gönülden gelen bir duygudur, dilden değil. O zaman insanları tanımak için sadece onların sözleriyle yetinmemeliyiz. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.